Spor Time. Spor Time.
Sporda inancın zaferi, ateş arabaları. Harold Abrahams ve Eric Liddell yetenekli iki genç atlettir. Fakat Eric Liddell için öncelikli olan daima dini inançlarıdır. Bu yüzden yeteneğini ve hızını bir tanrı vergisi olarak algılar. Abrahams'ın durumuysa Eric'ten farklıdır. Çünkü o koşmayı kendi sınırlarını aşmak üzere bir mücadele olarak görür. Farklı bakış açılarına rağmen ikisi de spor tutkunudur ve ortak hedefleri 1924 Paris Olimpiyatlarıdır. Yeteneklerini kısa sürede kanıtlayan bu iki genç atlet, olimpiyatlar öncesinde düzenlenen yarışta karşı karşıya gelir. Yarışın sonunda kazanan taraf Eric Liddell olur. Fakat Abrahams bu yenilgiyi bir türlü kabullenmez çünkü onu nasıl olup da geçemediğini bir türlü anlayamamıştır. Sonuçta deneyimli ve profesyonel bir antrenör olan Musa Bini ile çalışmaya başlar. Eric Liddell cephesinde ise değişen bir şey yoktur. Çünkü o her zaman olduğu gibi yine kendi stiliyle antrenmanlarına devam etmektedir. 1924 Paris Olimpiyatlarının başlamak üzere olduğu günlerde iki atlet de İngiliz milli takımına seçildiğini öğrenir. Uzun bir gemi yolculuğundan sonra İngiliz ekibi nihayet Paris'e ulaşır. Fakat Eric Liddell'ın yarışacağı koşu pazar gününe denk gelir. Bu durum Eric'in dini inançlarına uygun değildir. Bu yüzden yarışmadan affını ister. Gerilim dolu tartışmalardan sonra bir arkadaşı 400 metre finalinde kendisinin yerine Eric'in yarışması önerisinde bulunur. Yarış perşembe günü olduğu için Eric bu teklifi kabul eder. Konu sonuca bağlanır. İngiliz kafilesinde herkes mutludur. Bu arada Abrahams'ın yarışacağı gün de gelip çatmıştır. Genç atlet hazırlandığı anlarda inanılmaz gergindir. Durumu fark eden Eric onunla konuşur, moral verir ve arkadaşını yarış anında tribünlerden izler. Zorlu rakiplerini geride bırakan Abrahams kazanır. Mücadele sırası Eric'e geldiğinde ise tribünler bu idealist adamın kaybetmesi halinde nasıl bir yıkıma uğrayacağının farkındadır. Fakat Eric öyle bir yarış çıkarır ki taraflı tarafsız herkes onu ayakta alkışlar. Neticede Abrahams kendi sınırlarını aşmış, Eric de kendisine verilen yetenekler için Tanrı'ya ve hayata başarısıyla teşekkür etmiştir. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından Spor Daima diyerek selamladık sizleri. Canlı yayında okuduğum metin sevgili Özkan Pekesen'e aitti. Özkan Pekesen şu anda stüdyoda tam karşımda. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu rejide, ana kumandada Sefa Aktan sesimizi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına iletiyor. Az sonra telefon bağlantısı yapacağımız Profesör Doktor Ahmet Talimciler de spor sosyoloğu olarak, sosyoloji bölümünde profesör olarak programımıza katkı vermeye devam ediyor bu haftada. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyorum sizlere. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın, ne var?
Gayet iyiyim.
Evet, siz gayet nasılsınız? İyi görünüyorsun maşallah.
Sağ olun.
Eda yazmış, Ahmet Hoca yayında dinliyor evet. Diyor. İstersen ona da bir merhaba
evet,
diyelim.
Hocam,
hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam? Bizler de iyiyiz. Ne diyorsun Özkan'ın metni hakkında? Uzun süredir sana Özkan'ın metinleri hakkında ne düşünüyorsun diye sorarak programa başlamamıştım ama artık ciddi bir çizgi var değil mi? Her şeyi tık tık tık tık anlatan bir yazı gücü var artık.
Vallahi çok ustalaştığını söylemem lazım. Yani burada hakikaten çok ustalaşmış ve tam da istenen kıvama getiren bir yazar var karşımızda. O yüzden çok iyi oluyor.
Hocam yazdık çok teşekkür böyle. Ederim. Çok naziksin. Sağ ol.
Sevgili hocam. Sevgili hocam söyleyeceğim bir şey var mı yoksa sorumu yönelteyim mi? Şimdi biliyorsun doğru. Zaman zaman hani biz bu sporla ilgili filmleri de konuşuyoruz. Farklı bakış açılarını konuşuyoruz. İşte hep senin de olumlu anlamda hep destek verdiğin üzere o güncel spor gerilimlerine çok da takılmadan başka bir gündemi, o sporun insanı çok daha anlamlı kılan boyutlarını konuşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu haftada Özkan böyle bir film seçmiş. Bilmiyorum bu filmi izlemiş miydin sen?
Filmi izledim.
Evet.
Yani filmi izledim. Daha önce izledim. Yaklaşık bir iki saat önce tekrar şöyle bir baktım.
Hı hı.
Yani bir hatırlama babında tekrar tekrar göz gezdirdim diyeyim.
Hı hı.
Filmde zaten benim çok sevdiğim bir Ben Cross var başrolde. Yani Abraham Sloan'ı oynayan kişi, hı hı. Gerçekten sevdiğim önemli bir film, aynı zamanda tiyatro kökenlidir.
Hı hı.
Önemli bir isimdir. O yüzden de ben yani onun filmlerini açıkçası ayrı bir yere koyarım.
Zaten artı birle izlemeye başlarım diyorsun.
Evet, evet. Ve ilginç bir şekilde kendisinin ilk filmi bu. Hı hı. Yani başrolde oynadığı ilk film. O da önemli bir şey. Yani 1977'de bir filmde oynuyor ama başrolde değil. Burada 1981'de Ateş Arabaları'nda başrolde başlıyor. Ve işte 2012-2013'e kadar filmlerde rol almaya devam ediyor. Zaten 2020'de de aramızdan ayrıldı. Yani 73-74 yıllık bir hayat süren bir aktör var karşımızda. Ama hakikaten çok başarılı. Yani bu filmde de bence İki karakter de çok başarılı. Hem Eric Little hem Abrahams,
hı hı.
ve farklı açılardan aslında sporla, hayatla ve sporun yaşantı içerisinde farklı bir yerde nasıl durduğunu bize film çok güzel anlatıyor.
Hı hı.
Yani eski bir film olmasına rağmen aslında çok iyi bir senaryoyla, çok iyi bir çekimlerle kaliteli bir film yapılmış, onu söylemek lazım.
Sen söylerken de hani ben de hemen zihnimden hesapladım. 42 yıllık bir film değil mi? 1981,
evet.
2023, 42 yıllık ama bazı çalışmalar işte bu edebiyatta da görüyoruz bunu. Hayattan uyarlanan iyi belgesellerde de görüyoruz. Zamansız oluyorlar. Yani 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl fark etmiyor. Onlar zamana, tarihe bir mühür vuruyorlar. Ve tekrar tekrar arkadan gelen kuşaklarda baktıklarında çok şey buluyorlar. Bu film de onlardan biri.
Kesinlikle öyle. Ama zaten yani o filmler içerisinde fark yaratanlar, yani filmde, edebiyatta fark yaratanlar da bu şekilde hayata geçirilen eserlerdir. Yani bu film hakikaten bu açıdan hani bizim daha evvel konuştuğumuz işte Pelerin de oynadığı Zafer'e Kaçış filminde
tabii.
olduğu gibi yani böyle filmler ya da işte yine edebiyatla film uyarlamasından iyi bir örnek vereyim. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı filmi. Sean Connery'nin oynadığı. Yani böyle hakikaten çok izleyiciler hangi kuşaktan olursa olsun, hangi zaman diliminde olursa olsun iz bırakacak filmler var. Bu film de onlardan bir tanesi. Yani aslında bu film hakikaten spor bilimleri fakültelerinde çeşitli yerlerde öğrenciler için çok öğretici bir film.
Hı hı. Yapılıyor mudur hocam? Bu tür böyle düzenlemeler oluyor mudur ülkemizde?
Yani ne yazık ki yapıldığı kanaatinde değilim. Ben yapanlar mutlaka vardır ama ne yazık ki tam anlamıyla yapıldığı
yani
kanaatinde
bir
değilim.
Sisteme, bir kurumsallaşmaya oturmuş değildir diyorsun, öyle mi?
Yok, yani yapan bazı arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Yani böyle farklı bilim dallarında, mesela tarih alanında bir İstanbul'dan bir hocamız var. Benim adaşım Ahmet Şimşek. Zaman zaman böyle tarihi filmler üzerinden o şeyler yapar. Ama yani mesela spor biliminde ya da işte iletişim alanında, halkla ilişkilerde, gazetecilikte, radyo, televizyonda, yani sporla olan ilişkinin kurulması bence çok geride kalmış vaziyette. Yani şu kadarını söyleyeyim. Ben Hediye Üniversitesi'nde görev aldığım dönemde oradaki iletişim fakültesine spor medyası dersi koydurmuştum. Ben oradan ayrılınca o ders de ortadan kalktı mesela. Yani spor medyası aslında gazetecilerin alanında uğraşan, orada yetişen çocukların mutlaka öğrenmesi gereken alanlardan bir tanesi. Hele hele Türkiye gibi bir yerde.
Hele hele yani bence evet. Bir işin çekirdeği bu yani. Bunu mutlaka öğrenmeleri gerekiyor çocukların.
Ama işte yok yani bu böyle ne yazık ki yok. Yani Türkiye'de işlemiyor bunlar. O yüzden yani tekrar filme döndüğümüzde film bence çok iyi bir başlangıçla başlıyor ve ardından da sporun Mesela okuldan çıkma, mesela Cambridge üzerinden bütün bunların anlatılması çok önemli. Yani orada siz hem geleneği görüyorsunuz, hem sporun, oradaki rektörün konuşmasında işte neden spor önemli? Spor bir erkeğin hayatında kurallara uyma, işte aktivitelerde bir araya gelme, bir takım sadakatin sağlanması.
Hatta gücünün sınırlarını bilme, değil mi? O da çok önemli bir erkek işte, için.
Bütün bunları çok çok iyi anlatıyor ve hakikaten de kurallar içerisinde sporun neden toplumsal hayatın içerisinde olduğunu göstermesi açısından da bence film önemli bir film.
Dolayısıyla Özkan haftalar önce bu filmi konuşalım diye öneride bulunmakla çok doğru bir şey yapmış, değil mi?
Kesinlikle.
İstersen öyle. Biraz da onu dinleyelim. Özkan, tamam. Ahmet hocamın açılımlarının üzerine neler söyleyeceksin?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu film hani birçok film endüstrisinde birçok film üretiliyor. Ama tabii, mesela şöyle de bir kategorize var dikkat edersek. Spor filmleri, hı hı, ve diğer filmler. Bu ikilemi ortadan kaldırabilecek güçte bir film. Hı. Tamam, konu spor ama mesela 1981 yılı yapımı örneğin. Hı hı. Ama en iyi film seçiliyor. Bakın birçok konuda filmler üretiliyor. Ama bir spor filmi ön plana gidiyor.
O dar alanda sıkışıp kalmıyor diyorsun.
Kalmıyor yani. Ve kendini aşıyor ve bütün seyircisine kendisini ifade edebiliyor. Filmin müzikleri olağanüstü. Hı hı. Ki Vangelis'in, o Demis Roussos'un arkadaşı olan birlikte müzik yapan insanların sonra yolu ayrılmıştı. İşte Vangelis film müziklerine yönelip böyle bir müziği kazandırıyor sinema dünyasına ve o filmin devamındaki birçok spor programının neredeyse taşı oldu sanki. Her spor görüntüsünün arkasında bu müzik verilmeye başlandı. Filmde geçen bir başka önemli unsur çok yakın planlar, yavaş çekimler, yani bir sporcunun bir efor sarf etme anında vücudunun gösterdiği reaksiyonlar.
Ki burada hemen kısa araya gireyim. 1981 yılının teknolojisi için o ağır çekim. Şimdi bize hani çok sıradan geliyor. Oynatma hızını düşürüyoruz. Kareli kare bakabiliyoruz ama o zaman için bu bile izleyici için çok büyük bir nimet. Çok büyük bir açılım.
İşte dediğim gibi yani bambaşka bir yerden bakıyorsunuz filme. Çok yeni bir şey karşınıza çıkıyor. Dediğim gibi şey çok önemlidir. Yani bazı spor fotoğraflarında da o enstantanelerde yüzün ya da vücudun nasıl bir şekil aldığını görürsünüz ya. Yönetmen bir anlamda da oraya da bir ışık tutma çalışmış. Dolayısıyla film seyirciyi çok fazlasıyla hem müziğiyle hem senaryosuyla hem anlatımıyla kavramıştı. Benim en çok dikkatimi çeken film içerisindeki konulardan bir tanesi de biraz önce Ahmet Hocam'ın söylediği üniversite yönetiminin Abrams'a karakterine bir ket vurması. Yani deniyor ki sen bir profesyonel antrenörle çalışamazsın. Hmm. Çünkü burası Cambridge, buranın bir takım kuralları var. Bu kurallar içerisindeki o amatör ruhu ezmiş olursun. Abrams buna bir ayak diriyor, diyor ki hayır, dolayısıyla hem okulumuz ön plana çıkabilir, hem atletizm kazanır, hem ben kendimi belli oranda yetiştirebilirim diye. Okullar biraz ters düşüyor. Masabi ile yani o antrenörle, hı-hı, birlikte çalışıyorlar. Ve karşısında hiç böyle şeylere gerek duymayan, tamamen inançlarından, karakterinden doğan bir güçle müsabakalara hazırlanan bir başka kişi var. Günün birinde yolları kesişiyor ve aynı yarışta yarışmak durumunda kalıyorlar. Bu kadar profesyonel düşünüp bir şeyleri aşmaya çalışan kişi değil de inançlarının peşinden giden İskoç atlet kazanıyor. Hı hı. Fakat bu ikilem aynı zamanda bir dostluğu da yaratıyor. İkisi de birbirinin aslında başarılı olmak istediğini ama başarıya giden yolun tarzlarının farklı olabileceğini, üniversite yönetimlerinin ya da belli karar vericilerin aslında biraz daha özgür bir ortam yaratabilmeleri durumunda atletlerin, öğrencilerin ya da işte bir olimpiyat takımının kendini daha rahat hissedebileceği gibi bir konuları
birbirlerine ve topluma da bu anlamda farklı ve doğru örnekler olarak.
Elbette zaten film Britanya özelinde ama sporun genelini kapsayan çok, hı-hı, da keyifli bir konusu var. Yani sporla ilgilenen herkes mutlaka izlediği zaman kendi hayatından bir takım şeyler izler bulacaktır. Gerek sporcu antrenör ilişkisi, gerek antrenmanlar, gerek bir yarışı artık her şeyin bittiği ve o yarışın başladığı anın psikolojisi, rakiplerinizin size nasıl baktığı, toplumun olayı nasıl değerlendirdiği gibi O kadar çok unsur yan yana getirilmiş ve ustalıkla
sentezlenmiş
ki filmi seyrederken hakikaten şaşırıyorsunuz. En başta çok güzel bir şey söyledin sen abi. Mesela dedin ki zamansız bir konu. Dolayısıyla film 81'e ait, hikaye 1924'e ait. Dolayısıyla gerçek bir hikayeden.
Şu anda 2023 Ocak değil mi? 27'de konuşuyoruz.
Evet, belki daha önceki
99 yıllık bir yaşanmışlık.
Elbette daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz işte teknolojinin spora girişi vesaire birçok konu işi içerisine girdi ama insan hikayeleri sadece koşullar değişiyor ama insan hikayeleri galiba olduğu yerde duruyor ve her gelen yeni neslin artık konu her neyse onunla ilgili ciddi anlamda bir eğitime ihtiyacı var.
Ahmet Hocam, yıllar önce Profesör Bozkurt Güvenç Hoca ile bir program serisi yapıyorduk. Bir gün yayında biliyorsun antropolojide Türkiye'nin marka isimlerindendir. Hani sosyolojiyle de çok ilintili bir disiplindir biliyorsun antropoloji. Bir gün bana şey dedi. Yani ben kültür değişir, insan değişmez zannediyordum dedi. Aslında dedi kültür değişmez, insan değişir zannediyordum dedi. Ama tam tersiymiş örneğini verdi. Özkan'ın söylediği de doğru. Yani insana dair aslında hikayeler 1800'de de aynı, 1900'de de aynı, 2000'de de aynı, 2023'te de aynı. Ve bunların bu tür nitelikli eserlerle yeniden arkadan gelen kuşaklara aktarılması çok ciddi manada bir sosyal de sorumluluk değil mi?
Kesinlikle haklısınız. Şimdi gerçekten çok usta bir isim. Nurlar içinde yatsın.
Evet.
Hoca,
evet.
Türkiye'nin sosyal bilimler alanında çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Hı
hı. Ki mimardır biliyorsun. Yani arka planında da mimardır. Hani.
Evet, çok büyük katkılar koymuştur. Yani evet. Gerçekten minnetlerimizi, şükranlarımızı sunalım tekrar. Hı hı. Orada şöyle bir şey var yani Horatius, Roma'da uzan o insana ait hiçbir şey bana yabancı değil diyorlar. Yani şimdi baktığınız zaman insan hakikaten böyle zaman içerisinde çok farklı gibi gelebilir. Ama o kültürün değişmesi, o kültürün değişmesiyle beraber insanda da bir takım etkilerde bulunması meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz ki filmle bağlantılı şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani bakın filmde aslında filmin en önemli anahtar noktalarından bir tanesi Eric Liddell'ın kendi kutsal gününde yarışmaması.
Hı hı.
Şimdi burası son derece önemli. Neden önemli derseniz bu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde dünyada tekrar gündeme geldi. Nerede gündeme geldi? Şampiyonlar Ligi'nde bazı futbolcuların, Müslüman futbolcuların oruç tuttukları için oruç tutmaya devam etme şeklinde gündeme geldi. Hatırlayacaksınız yani.
Evet, evet.
Bakıldığında sporcular için işte ister atlet olsun, ister futbolcu olsun, ister basketbolcu fark etmiyor. Ama bir taraftan da sizin kendi hayatınızda dinsel inançlarınızla kurduğunuz bağlantı içerisinde bir takım özel zamanlara denk gelebiliyor bu yarışlar, final maçları. Final maçına denk geldi. Ve o final maçında hatırlayacaksınız şey kaybetti. Liverpool kaybetti. Yani bunlar sporun içerisinde var. Çünkü sporun içinde insan var. Yani insana ait hiçbir şeyin yabancı olmaması meselesi işte burada ortaya çıkıyor. Yani Lidl orada yarışmadı. Onun yerine bir başkası yarıştı ve kazandı. Ama kazanamayabilir. Yani ya da Lidl yarışta kaybedip çok büyük ülkenin gündeminde çok büyük sıkıntılar yaşayabilirdi. Ya böylesi olasılıklar söz konusu olabilir ve orada hakikaten çok ilginç bir konuşma var. Yani Galler Prensi'nin yanına götürülmesi, onunla yapılan konuşma, ardından olayın içerisinden sıyrılma şekilleri. Yani çok ilginç ipuçları içeriyor film.
İnsanlığa dair çok önemli detaylar ve hatırlatmalar var. Özkan bir şey söyleyeceğim diye işaret ediyor ama sana şunu hemen soracağım Ahmet Hocam. Sen onu kısaca cevapla, Özkan'la devam edelim. Demin Özkan'ın kurduğu cümleler üzerinden söylediğime katılır mısın? Mesela Zafer'e Kaçış filmi de sanki böyle 70'lerin sonu gibidir ama ben 1980'lerin başında yaşadığım ilçe Susurluk'ta bir sinema salonunda izlemiştim o filmi. O büyük ekranda, o zaman ülkemizde renkli yayınlar falan yok. televizyonda o yemyeşil futbol sahasına falan büyülenmiştim. Ve tıpkı bu Ateş Arabalarındaki filmindeki gibi orada da bazı kareler vardır. Böyle çok yavaş yavaş akar. O Ardiles'in rakibini geçmesi, topu arkadan önüne alması falan. Evet. Kare kare kare. Büyülenmiştim adeta o zamanın teknolojisiyle o anları görmeyi. Bu filmde de bu vurguları olduğunu söylüyor Özkan. Bunlar da o dönem için çok cezbedici, çok ufuk açıcı bir teknik kullanımı değil mi sence?
Bu zaten filmin biraz daha yani o zamansız olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi de burası. Yani senaryo, oyunculuk falan tamam, bütün bunlar çok önemli ama bir taraftan da o çekim, yani filmin içerisindeki o çekim, çekimin ustalığı ve oraya yansıması, yani düşünün o kadar büyük zorluklar altında muhteşem bir hikaye ortaya çıkartıyorsunuz. Ve bugün izlendiğinde bile hayran bırakıyor insanları. Çünkü hemen insanların kafasında o soru uyanıyor. Ya bunu nasıl başardılar?
Yani 40 yıl önce, 42 yıl önce değil mi?
42 yıl önce bu kadar muhteşem bir şekilde çekilen, hakikaten o çünkü asıl odaklanılması gereken nokta orası. Yani o sporcuların yüzlerinin yansımaları ve gerçekten iz bırakan kısım orası. Çünkü filmin bu kadar çok başarı kazanmasının arka planında da, yani Özkan Bey'in söylemiş olduğu gibi, sporun ötesine geçip hayatın içinde bir film olma vasfı kazanması da buranın çok büyük etkisi var.
Tabii, çok doğru söylüyorsun. Özkan bakalım bir yerden dahil olmak istiyordu hadiseye, onu da dinleyelim.
Şey var, filmde mesela İskoç atletin kendi inançları üzerinden bir takım şeyler söylemesi, orada bir yöneticilerin de, yani bu işi kotaran olimpiyat komiteleri vesaire, bu anlamda görevli kişilerin de sporculara son derece anlayışlı yaklaşıp ciddi bir takım şeyler, planlar yapıp olayları gitmesi gerektiği yöne aktarmadaki profesyonelliklerini de ön plana çıkarmış. Tamam, öyle bir konu oluyor ama böyle bir İngiliz heyeti var ki oturulup konuşuluyor. Bir başka arkadaşı, kendisi ilk olimpiyatın ikinci günde yarıştığı için perşembe günü yarışması gerektiği gibi kendi yerini ona bırakıyor ve bir şekilde olaylar hallediliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir spor organizasyonunda birçok şey olabilir. Ama şu anda dünyada spor şu hale gelmiş durumda. Kişilerin inançlarıyla dünyalarına ciddi bir anlayış gösteriliyor ve bir orta yol bulunuyor. Buraları bir
olumlu
şekilde
bir noktaya geliyor.
Fazlasıyla filmde de bundan bahsediliyor.
Zaten. Film o zaman süreyle ilgili falan da bilgiler verelim. Bu programı ülkemizden ve dünyadan dinleyenler için, ya şu filmi izleyelim diyenler. Örneğin kaç dakikalık bir
film? Şimdi film 1 saat 25 dakikalık bir film. 1981 yapımı, dediğim gibi özellikle müzikleriyle ve bu bahsettiğim yakın plan çekimleriyle uzun süre konuşulan film. Hatta Hollywood'u bir dönem karıştıran film. Çünkü Ben Cross gibi bir karakterin ortaya çıkışı, hocamın da dediği gibi yeni bir şey, bir aktörün ortaya çıkması, devamında çok daha büyük işler yapacağı düşünülmüşken birdenbire televizyon dünyasına girişi, mesela hatta TRT ekranlarında Doktorlar adı altında bir dizi uzun süre oynamış ve başrolünde Ben Cross oynamıştı. Türkiye'de de çok büyük bir ilgi gördü. Ama böylesi bir ihtişamlı girişten sonra Ben Cross'u çok daha farklı, böyle çok daha ön planda çıkmış filmler içerisinde göremedik. Ama tabii Hollywood'da öyle bir yer ki çok fazla isim var.
Tabii.
Ama dediğim gibi, yani spor, hem spor hem de sinemayı farklı yönden de algılamaya çalışan her insan burada kendi yaşamıyla da iz düşümler mutlaka bulacaktır. Yine sporcularla ilgili bir şey söyleyeyim. Sporun psikolojik yanlarını da fazlasıyla ortaya koyuyor. Örnek, çok basit indirgeyerek söyleyeyim. Biz bir futbol maçına çıkardık ama bizi biri izlesin isterdik. Yani bu ciddi bir şeydir, motivasyondur. Burada en ciddi rakibi, Amerikalı rakibi, küçük bir not yazarak kendisinin iyi bir atlet olduğunu ya da başarılı olabileceğini söyleyebilecek kadar bir centilmenlik gösterisinde bulunuyor. Yani karşıda bir yetenek var. Onu görüyor mesela. Sporcular içerisinde de böyle şeyler var. Bu çekememezlik durumları var. Ama bir başka sporcu var ki kendi arkadaşını ya da rakibin hakikaten ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. O kadar çok noktaya değinmiş ki. Dolayısıyla filmi izlerken illa spordan hareketle izlemenize gerek yok. Gerçek bir insan hikayesi ve siz onun içerisinde bir anda kendinizi spordan bağımsız bir insan bile olsanız bir sporcu gibi hissedebiliyorsunuz.
Harika özetledin. Ben de hemen o kurduğun cümlelerden bir takım ipuçları yakaladım. Bakalım Ahmet Hocam'a soralım. Çok güzel bir şey söyledi sevgili hocam Özkan. Biz spor yapardık, maça çıkardık ama biri bizi izlesin isterdik dedi. Evet. Aslında bu insana dair bütün etkinliklerde var herhalde, değil mi? Bir resim yapıyorsun, birileri o tabloyu görsün istiyorsun. Bir şiir yazıyorsun, birileri onu okusun istiyorsun. Bir ders veriyorsun, birileri o dersi dinlesin istiyorsun. Bir sahneye çıkıyorsun, bir konser veriyorsun, o konseri birileri dinlesin istiyorsun. Tiyatrocu, aktör, aktris oluyorsun, izleyici olsun istiyorsun. Yayın yapıyorsun, ülkenin ve dünyanın dört bir yanına sesim ulaşsın, bir şeyler paylaşmış olayım istiyorsun. İşin sosyolojisi ve psikolojisi de tak diye karşımıza çıkıveriyor, değil mi? Buna ne dersin?
Tabii şimdi şöyle bir şey var. İnsan kendisini başkasında tanır.
Harika tabii.
Ve baktığınızda sizin ne kadar iyi futbolcu, iyi ressam, iyi oyuncu olmanız kendiniz için kendinizi böyle hissetmeniz bir şeydir. Ama bunun karşısında karşınızdaki kitlenin bunu sizin için söylemesi önemlidir. Ya da böyle değerlendirmede bulunması önemlidir. Yani siz kendinizi aslında başkasında karşıdaki o aynada onu gördüğünüz zaman tanırsınız ve anlamlandırırsınız.
O zaman bu filme gene atıf yaparsak o Amerikalı atletin sen iyi bir atletsin notu çok önemli bir şey değil mi hocam?
Tabii kesinlikle önemli. Zaten filmin içerisinde de dikkat ederseniz orada mesela Lidl'ın gidip tek tek diğer atletlerin elini sıkması çok enteresan geliyor onlara, Amerikalılara. Onunla ilgili soruyorlar, bu adam ne yapacak, ne edecek, nasıl böyle. Ya bir şey olmaz diyor antrenörü, zaten iki tane yarış koştu, onları kazandı, bunda bir şey yapamaz. Ama farklı bir karakter olduğunu orada görüyorsunuz ve bir taraftan da şimdi hep burada bu programda konuştuğumuz, hatırlayın, Jesse Owens'ı konuştuk.
Ya.
Owens'ı konuşurken ama Alman atletin ona ne kadar destek verdiğini de ben de bahsettik o zaman.
Tabii.
Yani şimdi böylesi ya da Naim Süleymanoğlu'yu söylediğimiz zaman Yunanlı Haykalcı'nın gelip onun cenazesinde o olmasaydı ben bugün burada olmazdım dediğinden bahsettik. Yani
sen şimdi bu cümleyi kurarken tüylerim ürperdi benim. Evet, doğru.
Çünkü spor dediğimiz şeyin içerisinde bunlar var. Yani tabii. O mücadeleler o anlamlı kılan da burası zaten. Tabii. Yani böyle baktığınız zaman filmin başlangıcında da hatırlayın. Yani ölen bir arkadaşların arkasından konuşma yapıyor ve konuşmada işte onu anıyor ve anarken de işte geçmişe dönüyor. Şimdi baktığınız zaman rakip olmak önemli bir şey ama insan olmak çok daha önemli.
Daha üst, evet.
Ve bütün her şey buradan yürüyor. O yüzden de yani film dediğimiz yapılar bu kadar çok zamansız olmasının arka planı da işte burası yatıyor. Yani
İnsan hikayelerinin de zamansız olması değil mi?
Zaman geçebilir, zaman değişebilir ama sonuç itibariyle insanda bıraktığı o etki değişmiyor.
İnsanın yani, o zaafları, hırsları değişmiyor. Ben de işte tekrar atıf yaparsam Bozkurt Hoca'ya onu söylediğinde dedim ki hocam işte Shakespeare o yüzden 500 yıldır ölümsüz. Yani insanın evrensel zaaflarını 500 yıl önce anlatmış. Bugün gene yaşıyoruz. 500 yıl sonra insanlık gene yaşayacak gibi. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Yine senin kurduğun cümleler Özdemir Asaf'ı da hatırlattı bana. Her seven sevilenin boy aynasıdır der biliyorsun Özdemir Asaf. Evet. Onu da sevgiyle analım. Sana da çok teşekkür edelim. Haftaya bir başka başlıkla yine birlikte olabilmek ümidiyle sevgiler, selamlar. Özkan'cığım son 60 saniye.
O zaman şöyle bağlayalım konuyu. Spor her anlamda insanı geliştiren bir şey. Yani bu farklı bir şeyde de, edebiyatta da böyledir, her alanda böyledir ama spor hakikaten bir yarışma kültürü de içinde barındırdığı için insanın zaaflarını, ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini,
limitlerini hatta fiziki limitlerini
ve birileri tarafından yakın gözlemlenen bir şey olduğu için
tabii.
Onların reaksiyonlarını, örneğin filmde şey vardır, koşarken böyle bulunduğu yeri o dönemin koşulları gereği kazar atlet elinde küçücük bir spatulayla ve ayağını yerleştirir ki çıkışı daha şey olsun diye. Bu bile küçücük bir ayrıntı gibi gözükse de son derece önemlidir. Dolayısıyla insan hayatında karşısına çıkacak her türlü sorun ya da varyasyonları çözebilmesi için spor çok ciddi veriler verir insana. Bunu alabilirsek eğer seyrederken ya da yaparken dolayısıyla hakikaten...
Biz de başka biri oluruz değil mi?
Başka biri oluruz ve yaşam biraz daha kolaylaşır. Belki de burada o yüzden oturuyoruz.
Anlam kazanır değil mi? Evet. Çok çok güzel bir final cümlesiyle toparladın. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok kıymetli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ileten Sefa Aktan tam karşımda. Emekli milli futbolcu, gerçi sporcunun emeklisi olmuyor ama sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen. Telefon hattımızda da Profesör Doktor Ahmet Talimciler, spor sosyoloğu. Hep birlikteydik. Spor Daima programının prodüktörü olarak mikrofonun başında ben varım, biliyorsunuz 3 yıldır, Murat Örem. Ve hepinize, tüm ekip arkadaşlarım adına sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Haftaya yine bir başka başlıkla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından sizlere ulaşabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.